Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Oltaya Takılanlar Podcast şovuna hoş geldiniz. Ali Aslangül ve ben Evren Dede'nin hazırladığı Oltaya Takılanlar'da gündemin bizi götürdüğü yere gidiyor ve oltamıza takılanları sizlere aktarıyoruz. Bizleri Evren Dede ve Ali Aslangül Twitter hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın diyoruz ve bu haftaki programa başlıyoruz.
Evet Evren, bu hafta, geçen hafta aslında bunun sürprizini, daha doğrusu duyurusunu yapmıştık. Çok eğlenceli, renkli bir program yapacağız. Çünkü konu cinsellik, seks ve din üçgenine dönüyor. Burada hani Türkiye'de aslında son dönemde biraz da aslında çok yaygın tartışma konularından biri. Çünkü niye? Bir AKP iktidarı var şu anda 17 yıldır ve muhafazakar bir kesimden geliyor. Ve bunların sayesinde de birçok hoca dediğimiz kişiler ekranlarda boy gösteriyor ve bu konulara giriyorlar. Ve artık hani çok ileri noktada konulara giriyorlar, biliyorsun. Biz de dedik ki seninle bu hafta bunun üzerine konuştuk ve dedik ki seçelim neler söylemişler, hangi konulara girmişler, hocalar ne diyor, bir de bilim tarafında bu konuda neler söyleniyor, bunları beraber konuşacağız.
Efendim, program oldukça ilgi çekici. Halk ne diyor? Dediğin gibi hocalar ne diyor? Bilim adamları ne diyor? Bilim insanları ne söylüyor? Bunları size sunacağız. Bu sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada. Çünkü hayatın kaçınılmaz bir parçası bu. Seks veya cinsel ilişki hayatın kaçınılmaz ve hatta hayatın en mutlu olunan bölümlerinden söylenmese bile genel olarak en mutlu bölümleri arasında.
Şimdi burada Adnan Hoca var, biliyorsun. Onun da çok güzel bir şeyi var. Onu da dinleyeceğiz.
Dinleyelim abi. O zaman ne diyor?
Evet, hemen açalım abi. Adnan Hoca bu işin ustasıdır.
Adnan
yani.
Oktar.
Adnan Oktar diyelim, evet. Hoca demeyelim diyorsun yani. Okey. Adnan Hoca, Adnan Oktar'dan açıyorum abi. O seks tarifi yapmış ama yarılıyoruz yani.
Seks çok büyük bir nimettir. Dünyadaki en büyük sevgidir. Seks demek zaten sevginin en yüksek ifade edilme şeklidir. Yani bir insanın eşine, hanımına, bir erkeğin gösterebileceği sevgiyi en yüksek dozda seksle gösterir. Seks çirkin olsa Allah seks organlarını yaratmaz. Onlara o kadar kapsamlı özellikler vermez. Çünkü çok şaşırtıcı özelliklerle bezemiş Allah. Ve bu kadar haz ve lezzet vermez seksle.
Hocam, Adnan Hoca olayı koparmış. Sen herhalde Adnan Hoca'nın
mühürü... Doğruyu söylüyor.
Sen de ona takılıyorsun kadarıyla. Seni de alırlar mı? Ben sana söyleyeyim yani.
Adnan Oktar yargılandı bir davadan şu anda. Cezaevinde gerçi ama videoları YouTube'da her tarafta hala devam ediyor.
Abi ben açık konuşuyorum burada. Adam tam bir, benim için yani, isteyen davada açabilir yani, bunda değil. Adam tam bir şarlatan yani, komedinin ötesinde bir olay yani bu herif yani. O kadar benim için yani. Tabii sen anladığım kadarıyla o seks konusunda Adnan Hoca ile aynı düşüncedesin.
Adnan Oktar'ın söylediklerinin dini bakış açısıyla değil, genel olarak herhalde Adnan Oktar burada genel bir izah, bir açıklama yapıyor. Şimdi Adnan Oktar'ın söylediği, açık açık söylediğini herkes bu kadar açık şekilde dile getiremiyor. Özellikle kapalı bir toplum, Türkiye toplumu, evlilik ve ilişki, cinsel ilişki daha çok kapalı kapılar ardında kalan, insanların çok yakınlarına belki anlatabildiği sorunlarını bir toplum halinde. Dolayısıyla çok açık olmadan, mesela Avrupa'da eğitim daha ilkokulda, ortaokulda, lisede belirli eğitim seviyeleriyle bu verilmeye başlanıyor. Evet. Türkiye'de ise çok kapalı bir toplum. Dolayısıyla Türkiye'nin bu haliyle ilgili Adnan Oktar'ın bu söylediği çok uçuk gibi geliyor. Ama normal dünyada söyledikleri çok makul şeyler. Şimdi Adnan Oktar'ın bu söylediğinin üzerine bir de şunu soralım. Adnan Oktar'ın kelimeleriyle, sözleriyle biz neyi aktardık size? Seks nedir'i aktardık. Peki İslam'da cinsel fantezi var mı? Bir de onu aktaralım. Ne dersin Ali?
Evet abi, aktaralım. Peki ben bir şey söyleyeceğim. O zaman kendi, yani ben mesela hiç daha önce bu konuyu araştırmamış birisi olarak ne biliyordum diye sorsam kendime. Hemen şöyle düşünürüm. İslam'da cinsel fantezi vardır ama eminim orada da sınırlamalara gidiyorlardır. Yani hocalar böyle bir şey koyuyordur diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun?
Dinleyeceğiz, göreceğiz. Kimden dinleyeceğiz? Bakalım ne sınırlamalar varmış ve neymiş? Cinsel fantezinin olması bile, var olmasını bile demesi belki de bir kazanç. Dinleyeceğiz. Kimden dinleteceksin?
Rıdvan Düzenli hoca.
İslam'da cinsel fantezi var mıdır? Fantezi geniş bir kavramdır. Kişiye göre değişebilir. Şimdi size haram olan birkaç hususu söyleyeceğim. Geri kalanların hepsi caizdir. Eşler arasında cinsel ilişkide iki konuda yasaklama vardır. 1. Adet ve lohusa halindeyken cinsel ilişki yasaktır. 2. Eşinin tersinden yani anal ilişki kesinlikle haramdır. Bu konu dışında tabii ki bazı adab ve edepler vardır. Bunun dışındaki aklınıza gelebilecek ve karşı tarafta kalıcı hasar bırakmayan her türlü aktivite caizdir.
Evet, Rıdvan Düzenli'den dinledik bunu. Cinsel fantezinin var olduğunu söylemesi bence bir kazanç diye bakmak lazım.
Evet abi, ben mesela şey bekliyordum. Daha böyle
kaç kişi bekleyebilirsin?
Evet abi, evet. Yani her şey serbest diyor abi, şunlar dışında. Yani aklınıza gelebilecek her şeyi yapın diyor. Yani yürüyebilirsin diyor. O yüzden
yani,
ben şaşırdım açıkçası biraz.
Bu nokta bir açılım var burada. İslam'da cinsel fantezinin olduğunu söylemesi bir açılım. Rıdvan Düzenli videosundan gördüğüm kadarıyla da genç bir insan. Gençlerin sorunlarına daha çok yakından ilgilendiğini anlıyorum bu açıklamalarıyla. Ve bir de şöyle yapalım. Şimdi kademe kademe devam edelim. En son ne zaman seviştin diye bir soruyu sokakta halk röportajları var. Doğru mu?
Evet, Türkiye'de en son ne zaman seviştiniz diye sokağa çıkıp sormuşlar. Ama ben bir tane cevabı çok beğendim. Sen de beğeneceksin şimdi dinleyince.
Yaklaşık 24 saat önce.
Evliyim.
Kötü, bunun durumu kötü.
O kadar ağır olur ya. Söylemeye gereksiminde bulunmuyorum ya.
2 hafta önce.
En son ne zaman seviştiniz?
Bunlara cevap vermek zorunda mıyım?
Bu hafta.
Bu soruyu cevaplamayalım.
Sevgiliniz var mı?
Vardı. Şu an yok. Kiloluyum. Beni kim sever bu halimle?
En son ne zaman seviştiniz?
Ay da şimdi böyle bir soru biraz özel değil mi yani bu? Bayağı bir zaman oluyor diyelim. Birkaç sene oluyor yani.
En son ne zaman seviştiniz?
Ben hamileyim bu arada. Bu soru biraz geçilecek bir konu.
Evet. Yani insan biraz, aslında şöyle bir şey var benim gözlemlediğim. Genç jenerasyon bayağı bu konuda rahat artık. Ama daha böyle eski işte 40 yaşın üstü falan insanlar çok çekiniyor gördüğüm kadarıyla.
Özel hayat, belki de kendine özel bir alan isteyenler de olabilir. Evet. Yani illa söylemek zorunda değil kimse.
Doğru.
Burada bizim yansıttığımız... sadece İslam'la ilgili bakış açısı veya dinle ilgili bakış açısı değil. Türkiye'deki halkın nasıl baktığıydı. Burada da sokak dediğimiz sadece burayla sınırlı değil. Köye giderseniz farklı. Hatta bu soruyu soranı bir de sopayla dayak yeme riskiniz de var. Sorduğunuz yere bağlı biraz da bu mesele.
Tabii.
İşin gerçeği bu. Peki her zaman cinsel ilişkiyle sınırlı mı kalıyor bu iş? Mesela cinsel ilişkiye hiç girememiş bir sürü bekar insan var. Bu bekar, evet, insanların ihtiyaçları nasıl oluyor? Bu konuyla ilgili de her türlü hocasından, cami hocasından, bilim insanına kadar insanlara veya yakınlarına insanlar soruyor veya soramıyor bile. Bunlardan bir konu da mastürbasyon.
Evet.
Mastürbasyon konusu özellikle çoğu yerde arama search'lerde internete baktığımız zaman en çok aranan konuların arasına giriyor. Bununla ilgili de ses kayıtları var değil mi?
Burada şöyle yapacağız. Burada işte yine böyle hoca kesiminden neler söylüyorlar? Yani din açısından bunlar nasıl bakılıyor bu mastürbasyona? Bir de hakikaten uzman, doktorların bu işin üzerinde araştırma yapmış insanların görüşlerini ben bizzat işte araştırdığım yerlerden alıp okuyacağım. Ama önce yine her zamanki gibi bu hoca kesiminden başlayalım. Nurettin Yıldız var. O ne diyor? İlk önce onu bir dinleyelim.
Cinsellik bu hayattaki en ağır imtihanlarımızdan biridir. Ve biz isteyerek eczaneden cinsellik almadık. Öyle yaratıldık. Kadını da erkeği de. Evlilik hayatı, cinselliği dizayn için Allah'ın koyduğu en büyük kanunlardan biridir. Evlilik vaktine kadar veya evlilikteki bir olağanüstü engelden dolayı boşalamayan bir Müslüman cinsel tatminini dışarı atamayan, sperm atamayan bir insan elle boşalabilir mi sorusuna net bir cevap vereceğiz. Elle boşalmak caiz değildir. Elle boşalmak haramdır. Doktor bazı gençlerdeki hastalıklara şu yaşa kadar elle boşalman lazım, şu kadar haftada mesela dediği zaman bu alkolle tedavi edecek bir ilacı kullanmak durumunda caiz olur. Bunun dışında ulemamız şu zor şartlarda caizdir gibi fetvalar vermişlerdir bu doktor tavsiyesi dışında. Evet doğru cevaz vermişlerdir ama akşama kadar şu internetin bu televizyonun başında vakit geçirdikten sonra zor şartlar diye herkesin kendi fetvasını verdiği bir din yaşarsak biz ahiretimizi berbat ederiz.
Şimdi Nurettin Yıldız böyle diyor. Bir tane daha hoca var. Onu da dinleyip daha sonra bilim kısmına geçelim diyorum Evren.
El ile istimna deniyor. İşte başka İngilizce, başka dillerden lisanı Fransızca da olabilir. O ve U'ların çok olduğu lisan herhalde Fransızca olduğu için O'lu cümlelerin. Bunun konusu mastürbasyon nedir dendiği zaman şimdi buna tabii ki cevaz verilmiyor. Ama bir kimse evlenme imkanını bulamamış ve bu imkan şehvet kendisinde galip gelmiş ve neticede nefsine mağlup olacak ve de artık bu nefsinin azgınlığı diyelim veya şehvetinin galebe çokluğu tutup onu kötü kadınların kapısına dayandırarak zina işlemesine sebep olacaksa, zina edecekse ve bundan dolayı çok büyük bir günah olan, yani büyük bir günah olan zina günahına düşmekten kurtulması için az bir zararla çok bir zararın def edilmesi kabilinden bir onay verilebiliyor. Ancak bu caizdir manasında değil. Yani çok büyük bir günaha ki zinaya düşecekse bu şey var. Ama böyle bir ihtimal yok. Bu bir alışkanlık, bir fantaziden ibaret olarak bunu yapması da caiz değildir. Kitaplarda bu şekilde cevaz vermiştir. El ile istimna asla bu konuda düşünmemesi gerekir, yapılmaması gerekir denmiştir.
Evet, iki tane din adamının görüşünü dinledik. Dikkat ettiniz mi burada? Ali bir şeye dikkat ettin mi? İkisinde de söylediğinde erkek egemen bir mastürbasyon konusu.
Evet abi, çok güzel noktaya temas ettin.
Süper. Yani kadını hiç bir hesaba katmıyor. Canlı olarak görmüyor. Kadını hiç bahsetmiyor. Kadın yapması bile düşünülemiyor mastürbasyonu. Sadece erkek için düşünülüyor. Evet. Bu birincisi. İkincisi, ikinci ses kaydından dinlediğim kadarıyla çok sıkışıldığı zaman yapılabilir diyor. Çok uzun anlatmış. O kadar uzun anlatmaya gerek var mıydı? İki cümleyle söylenebilecek bir şey. Dedikleri şu. Hayır, yapılamaz. Fakat çok başınız sıkıştıysa yapılabilir. Ben öyle anladım ikincinin söylediğinden.
Evet, bir de şimdi orada şöyle bir şeye giriyor. Kötü kadın diyor bak mesela. Yani seks işçisi. Şimdi bunun psikolojik, sosyolojik boyutları var. Yani seks işçisi durduk yere seks işçisi olmuyor. Onu kötü kadın dediğin zaman işte adamlar da işte Müslümanlık budur kardeşim, İslam budur der. Hocaların çoğu işte böyle bodozlama dalıyor yani. Açık kaba tabirle yani.
Ali'cim sen araştırdın. Mastürbasyonu bilimsel bize anlat. Ha,
şimdi bilim kısmına gelelim abi. Şimdi mastürbasyon, önce tanımını yapalım. Bilimsel olarak kişinin tatmin için cinsel organlarını el ya da başka araçlar kullanarak uyarması diye tanımlanıyor. Şimdi başka araçlar nedir? Artık günümüzde seks oyuncakları dediğimiz bir şey var biliyorsun yani. Burada evli insan, burada hep de şey var bak dikkat et. Din kısmında hep işte böyle bekarlar için, bekar erkekler için senin de söylediğin gibi. Ama öyle bir şey yok. Günümüzde evli insanlar da bu mastürbasyona girebiliyor yani. Şimdi burada uzmanlar diyor ki mastürbasyonun vücuda sağlığa yararlı, keyifli bir deneyim olduğunu söylüyor. Bağışıklık sistemini güçlendirdiğine dair bir araştırma sonucu var. Bir de bunlar tabii kesin kanaatler değil abi. Bunu hemen altını çizelim. Şimdi burada mesela nedir? İşte kadın doğum uzmanı Cenk Kiper var doktor. O bunu savunuyor. Ama başka bir araştırmada da diyor ki mesela mastürbasyon ve pornoyu bırakarak hayatını değiştiren genç diye bir şey de var mesela. Neyse ben şimdi önce bu doktor...
Daha sağlıklı bu hastalık derecesinde bir mastürbasyon.
Bağımlılık
haline geldiği zaman da ciddi bir problem bu.
Evet tabii psikolojik olarak, sosyolojik olarak insanın hayatına da etki eden bir şey olarak.
Sen deyince hemen aklıma geldi, söylemek istiyorum. Geçen hafta Dede Ağaç'ta bir tane bir 35 yaşlarında bir tane birisi var, bir erkek. Devamlı sokağa çıkıyor, pantolonu indiriyor ve mastürbasyon yapmaya başlıyor. Kadınların önünde devamlı yapıyor ve devamlı gözaltına alınıyor. Polis tekrar zihinsel engelli olduğu için tekrar dışarı bırakıyor. Her seferinde ama kadınlar bir panik yaşıyor.
Tabii tacize de giriyor tabii o kısmında.
Tabii düşünsene bir anda böyle bir durum var. Dolayısıyla mastürbasyonun hastalık noktası da var veya bağımlılık noktası da var veya işte dediğimiz gibi toplum ortasında yapılması zaten uygun bir şey değil.
Mastürbasyonda bir 5 maddede hani bu uzmanların araştırmalarına göre 5 maddede faydalarını hemen böyle sıralayayım, ondan sonra hemen geçelim. Burada kadın erkek ayrımı da yok zaten, biliyorsun bilimde. Kadınların adet sancılarıyla başa çıkmasına yardımcı oluyor. Bak bu maddelerden biri. 2, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bunu söylemiştik. Uykuyu iyileştiriyor. Faydalarından bunlar. Genel olarak iyi hissettiriyor ve son olarak da çiftlerin cinsel yaşamını geliştiriyor. Bak ilginç bunlar yani. Tabii senin dediğin gibi bir de bağımlılık kısmı varsa orada da işte hem çiftlerin ilişkilerini bozabiliyor. Bu da yine araştırmalar söylüyor bunu. Hem de insanın psikolojik olarak sosyal hayattaki bağını zayıflatabiliyor. Hemen mastürbasyon deyince penis boyları diye bir tartışma yıllardır Türkiye'de de var, dünyada da var. Evet abi, ve çok ilginç veriler var. Burada Türkler, daha doğrusu Türkiye sınıfta kalmış, hemen onu söyleyeyim. World Data'dan aldığımız veriler bunlar. Ya, aklımıza bir şey geliyor değil mi? Afrika penisleriyle meşhur böyle, hatta işte esprilere, stand-up'lardaki...
Uzun boylu siyahilerin olduğu yer diye.
Evet, evet.
Beyaz erkekler bu konu açılsın hiç izlemiyorlar. Onlar hep diyorlar ki, zencilerin gırtlağı müthiş. Tamam da konu gırtlak değil ki yanca. Sporda çok iyiler. Tabii canım. Ben sırıksız sırıkla atlayan gördüm. Böyle gaza getiriyorum, yarın Sultanahmet'te zenci kovalamayın. Bana mı lan falan.
Ama ben bu listeye baktığımda, World Data'daki listeye, Latin Amerika abi zirvede neredeyse tamamında. İlk 5'te onlar var.
Yani orada da hiç siyahi yok o zaman.
Yani melez diyebiliriz Latin Amerika'ya. Ama onlar demek ki bilmiyorum neden dolayı da. Bir numarada şey var. Ekvador, Kolombiya, Venezuela. Ondan sonra bir Afrika ülkesi geliyor. Kamerun. Türkiye nerede biliyor musun? Sonlarda böyle 53. sırada. 12.99 santim bir ortalama varmış Türkiye'de.
Coğrafi durumla ilgili olabilir. Komşuları Türkiye'nin daha mı farklı?
Aynı. Doğru söylüyorsun. Çok doğru söylüyorsun. Yunanistan'da 59. Bizden de gerideymiş yani Yunanistan listeye göre. Onu da söyleyeyim.
Burada antir parantez konuştuğumuz konu bu çünkü. Sünnet olanlarda bir yarım santim de olsa sünnet derisi farkı da var. Dolayısıyla onu eklememişlerdi Türkiye'lilere.
Yok, bu detayı bilmiyorum ama burada 88 ülke var. Ama dediğin gibi, senin gibi coğrafi şey etkili. Çünkü niye? Bakıyorum şimdi listeye. Son sıra abi, son 10 neredeyse Asya ülkeleri. 10 santim ortalama var. 10-11 santim. Öyle düşün yani.
Devam edelim. Mastürbasyon, ideal penis boyunu anlattık. Şimdi bize neyi getireceksin? Hangi şimdi konudayız?
Penisi bitireceğiz ama orada ilginç bir şey var. Mesela çoğu insan düşünmemiştir bunu. Yine böyle burada yine dini olarak sorulmuş bir soru. Cevabı merak edilen bir soru. Penis nakli caiz mi diye bir soru sormuşlar. Bunu da
evet, gerçekten ilginç. Cinsel organ nakli.
Evet. Mevlüt Ozan Hoca da bunu cevaplamış. Hemen dinleyelim.
Olaya fıkhi açıdan baktığımız zaman bir insanın, bir erkeğin kız kardeşinin uzvunun hanımının rahmiyle, rahim uzvunun hanımının rahmiyle değiştirildiğini, nakledildiğini varsayalım. Ne olacak şimdi?
O zaman çok tehlikeli bir durum.
Son derece tehlikeli. Hakeza erkek için erkeklik uzvunun, diyelim ki kardeşinin, babasının, oğlunun veya çok yakın birisinin uzvunun erkeğe nakledildiğini düşünelim. Şimdi bu uzuvla bu insan babasının uzun takıldığını varsayacak olursak, babasının vuzuyla kendi eşine nasıl yaklaşacak? Kimin vuzu olacak bu vuzu?
Abi yani bu çok böyle yani kafa nasıl çalışıyor biliyor musun? Bambaşka yerlere gidiyor yani. Ben hiç aklıma gelmeyecek şeylere mesela işte ne bileyim babasının penisini alsa işte o zaman ne olacak diye bunu düşünebiliyor yani. Hiç sağlık açısından insanın o psikoloji yaşadığı atıyorum birisinin kolu yok organ nakli gerekiyor. Ya kardeşim bu adamın sosyal hayatı bitmiş. Yani burada eğer böyle bir teknoloji böyle bir sağlıkta ilerleme varsa niye olmasın yani? E ne yapacak? Daha mı kötü yani? Sen onu ta şeye bağlarsan o zaman hayatta yaşanamaz bir hale gelir yani.
Burada Mevlüt Özcan'ı dinledik. Yazar Mevlüt Özcan. Ve Mevlüt Özcan'ın bakış açısına göre organ nakline İslam dini sıcak bakmıyor. Bu tabiri kullandı. Sıcak bakmıyor dedi. Fakat aynı şekilde başka İslam alimleri ise organ naklini uygun buluyor. Burada bakış açısında Mevlüt Özcan'ın söylediği şu. Diyor ki sesi tam olarak duymamış olabilirsiniz. Aynen Ali'nin dediği gibi babasının diyor veya annenizin bir uzvunun eşinize takıldığını düşünün. Annenizin bir uzvunun veyahut da babanızın bir uzvunun orada demek istediği babanızın penisinin size takıldığını düşün. Siz eşinizle ilişkiye girdiğinizde kim girmiş oluyor şimdi diyor.
Yani şimdi buna girersen kafa yanar yani orada işte.
Bu tür şeyler tıpta mesela takıntılı insanlar vardır. Aynı mesela kapıya devamlı bir sürü insan değiyor. Şimdi orada mikrop var. Oraya kim değdi en son? Yürüyemeyen, devamlı temizlik mesela hassas insanlar. Dolayısıyla burada Mevlüt Özcan'ın biraz bakış açısında ben İslami bakış açısından ziyade takıntı gördüm. Çok ciddi bir takıntılı gibi yaklaşmış meseleye. Çünkü bir başka İslam hocaları organ nakline olumlu söyleyenler de var. Bu sırada ben internetten baktım o konuşurken. Penis nakli gerçekten olmuş mu hiç?
Oluyor abi. Neden oluyor? Ben sana söyleyeyim.
Aynen. Oluyor. Sen evet söylesin. Okay. Doğru söyledin. Oluyor.
Çünkü mesela cinsiyet değiştirme artık son dönemde biliyorsun bayağı bir yaygınlaşıyor. Ve burada penis nakli yapılıyor.
Sadece penis nakliyle de kalınmıyor. Mesela testis torbaları da nakledilebilir.
Evet.
Dolayısıyla hem penis hem testis nakli, göğüs nakli kadınlar için veya vajina nakli. Bütün bunlar yapılabiliyor. Bugünkü geldiğimiz nokta bu.
Aynen.
Devam edelim. Çünkü çok konu var ve programımız kısıtlı. Yarım saate neredeyse geleceğiz. Devam edelim. Adet dönemine dönelim. Çünkü kadınların periyot dönemiyle ilgili Türkiye'de çok soru soruluyor. İnsanlar soruyor, erkeklerin başka talebi var, kadınların başka talebi var. Din hocalarının söylediği farklı, bilim insanlarının söylediği farklı. Bir de bunlara bakalım. Önce bir Nurettin Yıldız'ı dinleyelim.
Kadın aybaşı kanını gördüğü dakikadan, aybaşı kanaması bitip guslünü aldığı dakikaya kadar cinsel ilişkisi haramdır. Bildiğimiz haram, haram. İçki gibi, faiz gibi bir haramdır. Bu bilhassa evli kadınlar açısından bilinmeli. Erkeklerin de bu konudaki hükmü Allah'ın şeriatına dair bir incelik olarak bilmeleri gerekmektedir.
Evet, Nurettin Yıldız haram, yani daha doğrusu dine göre harammış. Öyle diyor yani.
Evet, Nurettin Yıldız böyle demiş. Peki bilim insanı ne diyor? Profesör Yavuz Önal var. O ne diyor? Bir de onu dinleyelim.
Onu dinleyelim ama ben hemen bir parantez açayım. Nurettin Yıldız da biliyorsun bir dönem inanılmaz tepki almıştı ona. Niye? Kadınlar dayak yiyorlarsa şükretsinler diyen bir hoca diyelim aynı zamanda.
Adet esnasında cinsel ilişki zararlı mıdır? Aslında burada kadının bazı kadınlar adet döneminde daha fazla cinsel arzu talep edebilirler. Bazıları da bunun tamamen tersinedir. Aslında adet esnasında pek çok dinlerde cinsel temasın doğru olmadığı söylenmektedir. Ama tıbben bazı önlemler alınmak şartıyla tam olarak zararlı olduğu söylenemez.
Burada işte bilimsel bakış açısı da bu.
Devam edelim. Bir tane daha var. Şimdi Profesör Yavuz Önal bir erkek. Bir de aynı şekilde yine bir başka bilim insanından, bir başka uzman doktordan, Banu Duru'dan dinleyelim. Bu sefer bir kadından dinleyelim.
Adet döneminde cinsel ilişkiye girmeye biz çok uygun görmüyoruz bir tıp doktoru olarak. Artı hijyenik bulmuyoruz. Kadınlar kendini çok rahat hissetmiyorlar. Erkekler bazen isteyebilirler ama özellikle vajinal kanama yaşayan bir hanım özellikle cinsellik sırasında kendini çok temiz, hijyenik ve rahat hissetmeyecektir. Bu da onun otomatikman cinsel isteksizliğine yol açacaktır. Rahim ağzı adet döneminde bir miktar açılır. Adet kanı. Kramplarla beraber, rahmin sağladığı kramplarla beraber dışarıya doğru, vajinaya doğru boşalacaktır. Cinsellik yaşadığınız vakit bu vajinadaki bekleyen flora bakterileri olsun, dışarıdan erkek yoluyla gelebilecek enfeksiyon ajanları olsun, bunların hepsi rahme yumurtalıkları yani yukarı genital bölgeye ilerleyebilir. Bu da ne olur? Bir infeksiyon riski, endometrit dediğimiz, oforit dediğimiz, serpenjit dediğimiz kadın genital organındaki infeksiyon oluşmasına neden olabilir. Bu da kadının ileriki yaşamında tatsızlıklara neden olacaktır. O yüzden tıbben ve hijyenik açıdan biz adetli dönemde cinsel ilişki önermiyoruz.
Şimdi ben bir tane daha bu konuda uzman yorumum var, doktor yorumu. Onu da çok kısa dinleteceğim. Ben onu hakikaten beğendim. Bu tamamen diyor ki kişisel tercih meselesi diyor. Onu da bir dinleyelim, ondan sonra da devam ederiz.
Regl yani adet dönemindeyken kadınların bir kısmında cinsel istek artışı görülebilir. Ama estetik açıdan bu dönemde seks yapılması pek tercih edilmez. Çoğu zaman tıbbi açıdan bir zararı olmasa da jinekologlar ve cinsel terapistler tarafından regl dönemindeyken seks yapılması da tavsiye edilmez. Çünkü kanlı seks görüntü olarak rahatsız edicidir ve çifte cinsel soğukluğa neden olabilir. Ayrıca kadınlar bu dönemde kendilerini kirli ve pis hissederler ve eşleriyle yakınlık kurmak istemezler. Yani regl döneminde cinsel ilişkiye girilmesi koşullara, kişilere ve kişilerin inanışlarına göre farklılık gösterir ve bir tercih meselesidir.
Evet, bu da psikoterapist Cem Keçe'ydi. Yani diyor ki bu tamamen aslında bir nevi kişisel tercih meselesi diyor. Bence daha isabetli.
Cem Keçe ama çok doğru söylemiş. Ya burada ortada bir kanlı bir olay var ve kanlı et bile yiyemeyen insanlar var kanı gördüğü zaman. Sen bir de düşün, cinsel ilişkide kan gördüğü zaman belki kadın istemiyor, erkek istemiyor. Benim yorum yapmak istediğim tek bir şey var bu konuda. Bunu araştırırken, bu programı yaparken şunu gördüm. Sadece Nurettin Yıldız'da değil, genel olarak kadınların ikinci, yani adet döneminde kadınlar pis, kirli. O zaman kadın ikinci pozisyona atılıyor. Yani kadın, hatta bir iki tanesini de dinledim, adetliyken işte camiye giremezsin, şunu edemezsin, bunu edemezsin. Şaşırıyor insan, çünkü doğasında olan bir şeyden dolayı kadının caminin içine bile girememesi veyahut da ne bileyim o dönemde kutsal bir alana girememesi bana biraz şey geldi. Sonra araştırırken baktım, hayır, bu konuda yapılabilir diyen din adamları da var. Tek bir karar, aktardığımız tek bir kişinin görüşü sayılmamalı sadece bütün İslam'ın görüşü. Farklı farklı bizim oltamıza takılanları size aktardık. Nurettin Yıldız'ın görüşü bu yönde diye. Ve devam edelim. İki tane farklı şey var, konu var. Hangi konuya geldik Ali?
Abi şimdi aslında bu konu son dönemde sosyal medyaya da düşüyor biliyorsun. Çok komik, böyle yorumlara da yol açan, TV'lerde böyle tartışma konusu da olan. Hatta bir tanesi de biliyorsun meşhur olanı var işte. Ya Pelin Kardeş diye bir meşhur, hepimizin hatırlayacağı bir video var.
İleri boyutlarda oral ilişki haramdır. Ya Pelin Kardeş, çok rahat konuşuyordun ama şimdi soru yöneltemiyorsun.
O ama zaman... hocam ne bileyim, siz böyle dakika bir gol bir ben... Hayır ben...
Kızım benim derdim ne biliyor musun?
Biraz daha böyle insanlara çekinerek girdiği bir konu. Şimdi burada da yine hocaların da yine yorumu var. Dini açıdan işte anal ilişki nedir, cevaz var mı gibisinden yorumlar var. Bir de bir tabii bunun bilimsel tarafına da bakacağız. Önce yine her zamanki gibi... Bu dini açıdan nedir? Onunla bir başlayalım. Genç bir hoca, Kerem Önder, onun yorumuyla başlayalım.
Kocam benden ters ilişki istiyor. Beraber olmadığım zaman ters yoldan beni dövüyor. Ben ne yapayım? Bak, bütün kadın kardeşlerime sesleniyorum. Ters ilişki isteyen koca cinsi sapık demektir İslamiyet'te. Cinsi sapık. Livata yapanlar, dünyada livata yapanlar, yani kadına ön yoldan değil arka yoldan, dışkı yolundan yaklaşanlar Lut Aleyhisselam'ın kavmiyle beraber haş olacaklardır. Çünkü erotizme, sapık sitelere ulaşmak çok kolaylaştı. Devletime sesleniyorum Allah rızası için. Bunları nasıl kapatıyorsunuz, ne yapıyorsunuz bilmiyorum. Bir şeyler yapın ya. Kocanız sizden livata yolla ilişki istediği zaman boşanma hakkına sahipsiniz. İslamiyet'te kadın kocasını boşayamaz. Livata isterse cinsi sapık olmuş demektir. Kocasını boşayabilir.
Diyor ki yani direkt boşayın diyor yani. Eğer öyle bir şey varsa diyor. Yani isteği olan.
Lut kavmiyle diyor. Birlikte diyor haşr olursunuz.
Evet. Peki bilim ne diyor abi? Ona geçelim. Anal ilişki genel olarak benim araştırdığım, doktorların söylediği ve yabancı ABD özellikle oradaki yapılan araştırmalarda anal seksi hastalığa yol açan bir tehlikeli kısmı var. Hatta işte bu HIV virüsü kapma riskini artırdığı söyleniyor. Bu da ABD'nin San Francisco kentindeki doktor Christopher söylüyor bunu. Ama diyor ki işte anal sekste prezervatif kullanmak enfeksiyon riskini azaltıyor. Ve eğer diyor işte bunu kullanmazsanız bir nevi işte bu LGV denen bir virüs de var. Onu da kapıyorsunuz ve antibiyotik tedavisi gerekebiliyor. Ama HIV kaptığınız zaman çok daha tehlikeli bir noktaya gidiyor iş. Yani benim anladığım kadarıyla evet bilimsel olarak anal seks yapılabilir ama bu riskleri de göze almanız gerekiyor. Bunun işte bazı önlemleri var deniyor. Direkt işte ne efendim işte bunu isteyen sapıktır, cinsi sapıktır falan filan gibisinden bir olay yok.
Evet, gördüğünüz gibi kimi yerde din hocalarının söylediğiyle bilim insanlarının söyledikleri uyuşuyor, kimi yerde uyuşmuyor. Bu konuda da iki tarafın görüşünü de size aktardık.
Ben burada bir de şey hemen evet. Bir veri aktarayım, bu da ilginç bir veri. Heteroseksüel çiftlerin %10'u düzenli anal seks yapıyor. Bu da yine ABD'deki işte Francisco'daki bilim kurumunun araştırma sonuçları. Bu da ilginç bir veri olarak paylaşmış olalım.
Türkiye'de yapılsa belki çok daha farklı sonuçlar çıkabilir. Evet. Türkiye'de bu tür anketler yapmak biraz zor.
Evet.
Fakat neticede farklı sonuçlar çıkabilir. Gelelim bir başka konuya.
Evet.
Hayvanla cinsel ilişki, hayvanla seks ne diyor bu konuda? Din hocaları ve neler oluyor? Bunları bir oltaya takılanlarda bir irdeleyelim. Herhalde bir ses kaydımız var yine.
Hayvanla seks deyince şimdi bu biliyorsun koronavirüs yaygınlaştığında böyle Çinlilerin yemek adetleri böyle tartışmaya, eleştirilmeye başlandı biliyorsun. Hatta işte yarasa çorbası bayağı bir meşhur olmuştu. Orada bir çok eğlenceli paylaşım vardı. Demiştik birisi. Ya kardeşim biz sizin eşekle olan ilişkinize bir şey diyor muyuz? Gibisinden. Din açısından ne söyleniyor? Muhammed Emin Parlak yorum yapmış. Onu dinliyoruz.
Yani hayvanlarla bile böyle bir ilişkiye girmek de İslam'a göre zinadır. Hatta uygulaması da olmuştur. Yani böyle bir hayvanla ilişkiye girildikten sonra o hayvanın da hatta kesilip yakılması emredilmiştir. Dolayısıyla böyle bir ilişkiye giren de günaha girmiş olur.
Şu bölüm gerçekten benim böyle sinir küpü yapan bir durum. O da şu. Bir şey dikkatini çektin mi dinleyicilerimizin? Ya, enteresan. Tecavüze uğrayan, yani mağdur olan, ifade edilen taraf kesilip yakılmalı diyor. Ya onun iradesi yok, hayvan zekası yok. Yani bir insan gibi değil. Herhangi bir iradesi yok bu hayvanın ve zorla buna tecavüz ediyor birisi, bir erkek. Ve ardından diyor ki o erkek tecavüz eden tevbe edecek. Pişmanım ben diyecek. Ne ona rejim dedikleri toprağa gömüp kafasını bırakıp taşla vura vura öldürme. Herkesin taş atıp öldürmesi. Ne diyor bu var, ne diyor kırbaç var, ne sopa var diyor. Hiçbir şey uygulanmaz ona. Sadece diyor tevbe edecek. Ama o ifade edilen, tecavüze uğrayan, mağdur olan o zavallı hayvan kesilip yakılacak. Ya bu gerçekten hani bazen olmaz artık diyorsun. Ya bu olmaz, o hayvanın ne suçu var? Bazıları, ben bunu araştırırken baktım, bazıları diyor ki hayvan murdar olurmuş bundan dolayı. Ya böyle bir şey yok. Yani o hayvan tecavüze uğrayan. Bunu maalesef diğer size daha önce aktardığımız ses kayıtlarında da dikkat ederseniz, mastürbasyon yapılmalı sorusu yine erkekle ilgili, hiç kadını önemsemiyorlar. İslam'da cinsel fantezi konusunda hep erkeklerle ilgili, yine hiç kadın tarafı önemsenmiyor. Adet döneminde seksi bile hep bakış açısında görüyoruz ki hep kadınlar ikinci planda. Kadın kötüdür, adet döneminde pistir, dolayısıyla hiçbir şey yapamaz, dokunamaz, gidemez vesaire. Ve burada da görüyoruz, hayvan bile, erkek tecavüz etmiş hayvana. Bunu çok görüyoruz. İstatistikler var, onları da aktaracaksın bildiğim kadarıyla Ali. Dünya genelinde, evet, mesela hayvanlarla ilgili istatistikler var. İlişkiye kim hangi hayvanla giriyor dünyada ve Türkiye'de de, Anadolu'da da bir sürü hayvanla girilen ilişki var. Ve bu noktada mağdur olan, tecavüze uğrayan o zavallı hayvan murdar, pis, kötü oluyor, kesiliyor ve yakılıyor. Ama tecavüzü yapan sapık, hayır, o tevbe edecekmiş. Bir kere onu yapan zaten sapık. Yani bu konudaki din hocalarının bakış açısının inanılmaz korkunç olduğunu söylemek gerekiyor. Ve devam edelim. Buyur, topu sana atayım.
Şimdi İngiltere'de biliyorsunuz çok meşhur bir dergi var, Maria Clare. Onların bir araştırması var. Ülkelere göre işte bu hayvanlarla ilişki konusunda yasalar varmış abi mesela. Ben çok bilmiyordum. Bunu da öğrenmiş oldum araştırırken. Mesela Orta Doğu'da, Lübnan'da erkekler hayvanlarla dişi olduğu sürece cinsel ilişkide bulunabiliyormuş, biliyor musun? Yani bu...
Hayır, ilk defa duyuyorum. Çok enteresan.
Ben de işte araştırırken ilk defa duydum. Ve eğer erkek, bak burada da yine cinsiyetçilik var, erkek hayvanla ilişki olursa cezası idam. Bu Maria Clare'ın araştırması, yani bu bizim söylemimiz değil. Diğer mesela Avustralya'ya gidiyorum. Orada da bir erkek sarhoşsa kangurularla ilişkiye girebilir. Biliyorsun kangurular meşhur Avustralya'da. Ama sarhoş değilse bu suç sayılıyormuş. Yani birisi sarhoşken ilişkiye girdi, bunun cezai hükmü sarhoşsa eğer sıkıntı yok. Ama sarhoş değilse suç olarak sayılıyormuş. Yani bu da gerçekten ilginç iki tane veri olarak ben araştırırken önüme çıktı yani.
Evet, Ali Aslangül ve Evren Dede'nin hazırlayıp sunduğu Oltaya Takılanlar podcast şovunun bu bölümüne son veriyoruz. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Bülent Kayabaş'la Necla Fide arasında geçen bir replikle size veda edelim. Haftaya görüşmek üzere.
Son dileğim seninle bir kere yatmak. Evet, ben. Devam et, ben.
Siz çıldırmışsınız.
Evet, çıldırdım. Kadınsızlıktan, 31 çekmekten çıldırdım. Hayatımda seni istediğim kadar hiçbir şeyi istemedim. Delice, hayvan gibi. İliklerime kadar boşanarak. Belki idamıma da gerek kalmaz. Üzerinden, içinden ölümü alırlar.
Delirmişsin sen.
Hayır. Sadece arzu eden, isteyen bir erkeğim. Ama böbürlenme, seni değil. Bir dişiyi istiyorum. İsterse bir köpek olsun. Yes mi?
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.